Ayrım 46.
Karısının ahbabı olan beylerin yanında istediği kadar iş bulduğu söyleniyordu. İnsanın böyle bir karısı bir de yazlık evi oldu muydu? Gel keyfim gel, yaşamı güzelleştirmek için artık başka bir şey istemezdi. Onun için kapyo çizmeliğe hayranlıkla bakıyordu. Hatta keratanın küçük parmağında bir de altın yüzüğü vardı. Kapyo tam Peti Sivet'ten çıktığı sırada Gervais elini onun omzuna koydu. ''Buraya baksana kuzum, seni bekliyorum, karnım aç, para nerede?'' diye sordu. Ama Kapyo hiç oralı olmadan, ''Karnın açsa yumruğunu ye, ötekini de yarına sakla.'' dedi. Herkesin önünde facia oynamayı pek fiyakalı buluyordu. Ne olacaktı yani? Çalışmamıştı ama fırıncılar gene de ekmek yapıyorlardı. Gervais boğuk bir sesle, ''Hırsızlık etmemi istiyorsun demek ki?'' diye mırıldandı. Çizmeli uzlaştırıcı bir tavırla çenesini okşuyordu. ''Yo hayır, işte bu yasaktır.'' dedi. Ama bir kadın kendini evirip çevirmesini bildi miydi? Kapyo aferin diye bağırmak için arkadaşının sözünü kesti. Evet, bir kadın çıkar bir yol bulmasını bilmeliydi ya. Ama kendi karısı oldum olası beceriksizdi, mikbindi. Hani saman üstünde geberirlerse bütün suç ondaydı. Sonra çizmelinin karşısında gene hayran kaldı. Nasıl da göbek bağlamıştı kerata. Tam bir para babası kesilmişti. Kar gibi beyaz çamaşırları, şık mışık ayakkabıları vardı. Vay canına, hem de palavra değildi bu. İşte bunun karısı, işini iyi yürütmesini bilen bir kadındı. İki erkek dış bulvarlara doğru inliyorlardı. Gervais de peşlerinden gelmekteydi. Bir süre sustuktan sonra Kapyo'nun gene karnım aç, anlıyor musun diye yakınması duyuldu. Sana güveniyordum, bana bir şey bul da zifleneyim. Beriki hiç yanıt vermedi. Gervais son derece üzüntülü bir sesle, yani bir şey veremeyecek misin diye üsteledi. Adam hışınla dönerek avaz avaz bağırdı. Hay Allah'ın belası, metediğim yok diyorum sana, anlamıyor musun? Bırak yakamı yoksa pataklarım. Bunu derken yumruğunu kaldırmıştı bile. Gervais geriledi. Bir karar vermiş gibi göründü. Pekala, haydi al başını git. Elbette bir erkek bulurum dedi. Bunun üzerine çinko işçisi alay etti. İşi şakaya boğar gibi görünüyordu. Belli etmeden kadını kışkırtıyordu. Bak işte bu mükemmel bir fikirdi. Akşamları lamba aydınlığında erkekleri daha kolay tavlayabilirdi. Eğer bir erkek yakalarsa ona Kapuçin lokantasına gitmeyi önermeliydi. Orada küçük localar vardı. İçlerinde mükemmel yemek yeniyordu. Ve Gervais beti benzi uçmuş, öfkeli dış bulvarlara doğru giderken adam ona gene seslendi. Bana bak, gelirken bana tatlı getir. Pastaya bayılırım. Eğer bulacağım beyin üstü başı düzgünse eski bir paltosunu iste, üşüyorum çünkü. Gervais ardından gelen bu aşağılık iğrenç sözlerle hızlı hızlı uzaklaştı. Sonra kalabalığın ortasında yalnız kaldı. Adımlarını yavaşlattı. Kesin kararını vermişti. Hırsızlık yapmaktansa bu işi yapması daha iyiydi. Çünkü hiç olmazsa kimseye zarar vermemiş olacaktı. Sırf kendi malını kullanacaktı. Gerçi temiz iş değildi. Ne var ki şu anda temiz şeyle temiz olmayan şey kafasının içinde birbirine karışıyordu. Bir türlü içinden çıkamıyordu. İnsan açlıktan geberirken o kadar felsefe yapamaz. Önüne konulan ekmeği yer. Gervais böyle düşünerek Klinancourt şosesine kadar çıktı. Gece bir türlü gelmek bilmiyordu. Bunun üzerine şimdilik yemek yemek için eve dönmeden önce hava almaya çıkmış kibar bir hanım gibi bulvarlar boyunca yürüdü. Onun utanç içinde dolaştığı bu mahalle şimdi pek güzelleşmiş, her yanı ışık ve bol havaya doğru açılıyordu. Paris'in göbeğinde yükselen Magenta bulvarıyla kırlara doğru giden Ornano bulvarı eski gümrük kapısından başlayarak kenti delmişti. O kadar ev yıkılmıştı ki iki geniş cadde sıvadan, kireçten bembeyaz haldeydi. Bulvarların iki yanında Faubourg Passinière ve Passinière sokakları vardı. Bu iki sokak karanlık sıçan yolları gibi yumru yumru içerilere doğru dalıyordu. Gümrük duvarı yıkılalı beri çoktandır dış bulvarlar, yan şoseleri ve dört sıra çınar dikili ortadaki yaya yoluyla epey genişlemişti. Burası içinde bir kalabalık kaynaşan, inşaatın karma karışık yıkıntıları arasında boğulmuş kocaman bir dört yol ağzıydı. Ne var ki yüksek yepyeni evler arasında kırık dökük birçok kulübe hala ayakta duruyordu. Oymalı nakışlı binalar arasında pencerelerindeki paçavraları gözler önüne seren pis ve bakımsız izbelerdi bunlar. Paris'in yükselen lüksü altında kenar mahallelerin bütün sefaleti ortaya çıkıyor ve yangından mal kaçırır gibi çabucak kurulan bu yepyeni kenti kirletiyordu. Küçük çınarların bulunduğu geniş kaldırımdaki kalabalık arasında kaybolan Gervais kendini yapayalnız ve bırakılmış hissediyordu. Caddeler midesini daha fazla boşaltıyordu. Rahatı iyi, işleri tıkırında, hali vakti yerinde, insanların bulunduğu şu kalabalık arasında bir tek tanrı kulu çıkıp da onun ne durumda olduğunu sezemiyor, eline 10 metrelik tutuşturamıyordu. Evet, bütün bunlar pek fazla büyüktü, pek fazla güzeldi. Böylesine geniş bir alanın üzerine gerilmiş bu sınırsız boz renkli gökyüzü altında başı dönüyor, bacakları gevşiyordu. Akşamın alacakaranlığı o Paris gün batımlarına özgü pis sarı renge bürünmüştü. Sokaklardaki yaşam o kadar çirkin görünüyordu ki bu renk insana hemen ölmek isteği veriyordu. O saatler kuşkulu bir hal alıyor, uzaklar çamur renkli bir bulanıklığa bürünüyordu. Yorgunluktan bitkin bir hale gelen Gervais tam da işçilerin evlerine dönüş saatine rastlamıştı. O saatte yeni yapılmış evlerde oturan şapkalı hanımlarla temiz pak beyler bu halkın arasında atölyelerin kirli havasından hala benizleri sapsarı erkekler ve kadınlar alayının ortasında kayboluyorlardı. Magenta bulvarıyla Faubourg Passinière sokağından yokuş yukarı çıktıkları için soluk soluğa kalmış bir sürü işçi geliyordu. Yolları, yolcu arabaları, yüklerini boşaltmış ve dört nala giden yük arabalarından sonra tulum ve iş gömleği giymiş giderek artan büyük bir kalabalık kaplamaktaydı. Yük taşıyıcılar arkalıkları sırtlarında evlerine dönüyorlardı. Hızlı hızlı yürüyen iki işçi birbirlerine bakmadan el kol hareketleriyle çok yüksek sesle konuşarak geniş adımlarla yan yana yürüyorlardı. Daha başkaları yalnız başlarına, sırtlarında paltoları, başlarında kasketleri, kafalarını eğerek kaldırımların kenarından gidiyorlardı. Beşer altışar kişilik gruplar halinde gelenler de vardı. Bunlar birbirlerinin peşi sıra tek sözcük konuşmadan elleri ceplerinde, gözleri dalgın yürüyorlardı. Birkaçının sönmüş pipoları dişlerinin arasında duruyordu. Dört duvarcı birleşerek bir araba tutmuşlardı. Harç tenekeleri arabanın üstünde zıp zıp sıçrıyordu. Kireçten beyazlanmış yüzlerini göstererek arabanın pencerelerinden bakmaktaydılar. Boyacılar boya kutularını sallıyorlardı. Bir çinko işçisi milletin gözüne sokup kör etmesine ramak kalan upuzun bir merdiven götürüyordu. Bunların arasında çeşmelerin bakımıyla görevli bir işçi de vardı. Sırtında çantasıyla ilerlerken elindeki ufacık trompetiyle insanın yüreğine üzüntü veren akşamın alacakaranlığının içinde yanık bir ezgi çalıyordu. Yorgunluktan bitkin düşmüş, sürüklenen yük hayvanlarının yürüyüşüne eşlik edermiş gibi çalan o hazin müzik. İşte böyle bir iş günü sona ermişti. Doğrusu ya, günler hem çok uzundu hem de çok sık yineleniyordu. Karnını doyurup yemeğin sindirimini tamamlayıncaya kadar bir de bakıyorsunuz ki sabah olmuş bile. Hadi yeniden o sefalet boyunduruğunu kuşanmak gerekiyordu. Bununla birlikte yürekli kişiler ayaklarını yere vura vura akılları akşamki çorbada dimdik geçerken bir yandan da ıslık çalmanın yolunu buluyorlardı. Gervais çarpanlara sağdan dirsek yiyerek, soldan dirsek yiyerek selin ortasına yuvarlanarak kalabalığın akıp gidişine bakıyordu. Çünkü erkekler yorgunluktan iki büklüm olmuşken, açlıktan tabana kuvvet koşarken kibar davranmaya vakit bulamıyorlardı. Çamaşırcı kadın birdenbire başını kaldırıp bakınca karşısında eski Bonsur Oteli'ni gördü. Bu küçük bina pek tekin olmayan bir kahveye dönüşmüştü. Gervais ayakta durmuş, kopmuş bir panjuru sallanan birinci kat penceresine bakıyor, Lantier ile birlikte geçen gençliğini, ilk kapışmalarını, kendisini bırakıp savuşmasındaki iğrençliği düşünüyordu. Ne olursa olsun o zaman gençti. Uzaktan bakınca bütün bunlar ona eğlenceli görünüyordu. Aman Tanrım, topu topu 20 yıl geçmişti ancak. Şimdi de kaldırıma düşmüştü. Otelin görünümüne dayanamadı. Montmartre yönünde yürümeye başladı. Sıraların arasında kum yığınlarının üstünde küçücük çocuklar bastıran gece karanlığında hala oynuyorlardı. Kalabalık hala sürüp gidiyordu. İşçi kadınlar tezgah başlarında yitirdikleri zamanı kazanmak için hızlı hızlı yürüyerek telaşla koşuşuyorlardı. İçlerinde uzun boylu bir tanesi durmuş, elini bir oğlanın eline vermişti. Çocuk kızı evine 3 kapı kalana kadar götürdü. Başkaları da ayrılırken gece Grand Salon de la Folie ya da Bolinoir'de buluşmak üzere sözleşiyorlardı. Öbek öbek duranların arasından katlanmış giysileri koltuklarının altında terzi çırakları geçiyordu. Bir ocakçı moloz dolu bir arabayı kayışlara yapışıp çekerek giderken az kalsın bir posta arabasının altında ezilecekti. Bu arada daha seyrekleşen kalabalığın ortasında ocaklarını yaktıktan sonra yeniden sokağa inmiş başları açık kadınlar akşam yemeğini hazırlama telaşıyla koşuşuyorlardı. Herkesi itip kakıyorlar, ekmek fırınlarına, kasap dükkanlarına saldırıyorlar, alışverişlerini yaptıktan sonra oyalanmadan hemen çekilip gidiyorlardı. Öteberi almaya gönderilen 8 yaşındaki küçük kız çocukları, boylarından büyük 4 librelik koca ekmek somunlarını güzel sarışın bebekler gibi bağırlarına sımsıkı basmışlar, dükkanlar boyunca yürüyerek yanacıkları o kocaman ekmeklere dayalı dakikalarca kendilerinden geçip resimlere dalıp kalıyorlardı. Giderek insan seli tükeniyor, öbekler seyrekleşiyor, işten dönen işçiler evlerine giriyorlardı. Çalışma günü sona erdikten sonra hava gazı fenerlerinin aydınlığı içinde uyanan tembelliklerin ve içki eğlencelerin sinsi öcü kabarıyordu. Evet, Gervais iş gününü bitirmişti. Gelip geçişleriyle sarsıldığı bütün bu işçi kalabalığının hepsinden daha çok yorgun argındı. Hemen oracıkta yatıp ölebilirdi. Çünkü iş artık onu istemiyordu. Bütün yaşamı süresinde bir hayli yorulup tükendiği için şimdi rahatça "Sıra kimde? Ben sıramı savdım artık." diyebilirdi. O saatte herkes sofra başında karnını doyuruyordu. Artık iyice günün sonuydu. Şimdi güneş batmıştı. Bitmez tükenmez gece başlayacaktı. Ey Tanrım, şöyle rahat rahat uzanıp bir daha kalkmamak ve sonsuza kadar yan gelip yatacağını düşünmek. Tam 20 yıl gece demeden, gündüz demeden didinip yorulduktan sonra bu ne güzel bir şeydi. Ve böylece Gervais midesini koparan gurultular arasında elinde olmadan ömrünün eğlenceli günlerini düşünüyordu. Her şeyi anımsıyordu. Bir keresinde zehir gibi bir soğukta büyük perhizin 3. perşembesi adam akıllı eğlenmişti. O tarihte pek sevimli körpecik bir sarışın güzeliydi. Nün sokağında çalıştığı çamaşırhane onu bir ayağı aksamasına karşın kraliçe seçmişti. Bunun üzerine yeşilliklerle süslü arabalar içinde gözünü kendisinden ayırmayan kibar halkın arasında bulvarlarda gezmeye çıkmışlardı. Hey gidi günler hey, şık beyler gerçek bir kraliçe geçiyormuş gibi hemen gözlüklerini takıyorlardı. Sonra da o günün akşamı adam akıllı yiyip içmişlerdi. Sabaha kadar dans etmişlerdi. Başında tacı, göğsünde çaprazlama beline kadar inen geniş bir kurdelesi vardı. Kraliçeliği 24 saat sürmüştü. Bu zaman içinde akreple yelkovan saatin kadranını 2 kez dolaşmıştı. Şimdi açlıktan kıvrandığı halde yavaşlamış, o eski görkeminin kaldırımların kıyısından akan hangi çirkef deresine düştüğünü anlamak istermişçesine yere bakıyordu. Gervais yeniden başını kaldırıp baktı. Yıkılmakta olan mezbaların tam karşısında bulunuyordu. Yapının yarılan ön yüzünden loş, pis kokulu, hala kanların nemini taşıyan avlular görünüyordu. Bulvardan aşağı doğru inince üzerinde düzenli pencereler açılmış, kasvetli büyük kurşuni duvarlarıyla Lariboisière Hastanesi'ni gördü. Duvarda açılmış bir kapı bütün mahalleye dehşet veriyordu. Ölüler kapısıydı bu. Hiçbir çatlağı olmayan, sağlam meşe tahtasından yapılmış olan bu kapı bir mezar taşı kadar sessizdi. Gervais bu görüntüden kaçıp kurtulmak amacıyla daha uzağa ta tren köprüsüne kadar gitti. Civatalı kalın sajdan yüksek korkuluk duvarları yolu görmesine engel oluyordu. Sadece Paris'in aydınlık çevresinde kömür tozuyla kapkara kesilmiş geniş bir damı olan garı seçebiliyordu. Bu geniş açıklıkta lokomotif düdüklerini, vagonların raylardaki ahenkli seslerini, dev boyutlu gizli bir çabanın gürültüsü işitiliyordu. Sonra bir tren artan soluğu ve tekerleklerinin gürültüsü içinde Paris'ten çıkıp gitti. Gervais bu trenin sadece bir sorguç gibi yükselen beyaz dumanını, köprü korkuluğundan kaçıp kaybolan ani bir püskürtüyü görebildi. Ama köprü sarsılmıştı. Gervais de son hızla geçen bu trenin sarsıntısı içinde kalmıştı. Uğultusu gitgide azalan bu görünmez lokomotifin peşinden gitmek istermiş gibi arkaya döndü. O yanda bir sokağın ucunda kırları, gökyüzünü tahmin ediyordu. Sağlı sollu, gelişi güzel oturtulmuş, tek tek yüksek evlerin ön yüzlerini, sıvasız duvarları, üzerinde dev boyutlu ilanlar çizilmiş, hepsi de lokomotiflerin isiyle aynı sarımtırak renkle kirlenmiş duvarları seçebiliyordu. Kendisi de böyle gidebilse, ta oralara, bu sefalet ve acı evlerinin dışına çıkabilse, belki de yeniden yaşamaya başlardı. Kim bilir? Sonra döndü. Saca yapıştırılmış ilanları sersem sersem okumaya başladı. Her renkte ilan vardı. Bunlardan bir tanesi güzel mavi renkte küçük bir ilandı ve kaybolmuş bir dişi köpeği bulup getirene 50 frank ödül verileceğini bildiriyordu. Bu köpek kim bilir ne kadar sevilen bir hayvandı. Gervais ağır ağır yeniden yürümeye koyuldu. Çökmekte olan dumanlı karartılarla dolu sisin içinde hava gazı lambaları yanıyordu. Gitgide geceye gömülen ve kararan o uzun caddeler yeniden pırıl pırıl meydana çıkıyordu. Daha da uzayıp geceyi biçiyor, çevreye kadar dayanıyordu. Bulvarların bir başından öbür başına kadar dizi dizi şarapçı dükkanlarının, gazinoların, meyhanelerin, ilk kadehle ilk dansı uyanan eğlencenin ortasında neşeli neşeli ışıklar saçtığı saatti bu. O gün ayın 15'iydi. Herkes gündeliklerini almıştı. Kaldırımlar içip eğlenmeye çıkmış büyük bir kalabalıkla doluydu. Havada bir cümbüş, yaman bir içkili eğlence kokusu vardı ama bu daha henüz bir içki alemi, bir sarhoşluk başlangıcıydı o kadar. Ucuz kötü ahçı dükkanlarında herkes karnını doyuruyordu. Aydınlık bütün camlardan insanların ağızları dolu, lokmalarını çiğneme zahmetine bile katlanmadan gülerek yemeklerini yedikleri görülüyordu. Meyhanelerde ayyaşlar avaz avaz bağıra çağıra ellerini kollarını sallayarak masalara yerleşiyordu bile. Kaldırımda sürekli işitilen ayak seslerinin korkunç gürültüsü arasından cırtlak sesler, kalın seslerin kulakları sağır eden gümbürtüsü yükseliyordu. ''Hey buraya bak, yemeğe geliyor musun?'' Yürü bakalım, uyuşuk miskin, içkiler benden. Bak hele, işte Polin de geldi. Ne haber? Yo, adam akıllı eğleneceğiz. Kapılar açılıp kapanıyor, dışarıya şarap kokuları ve trompet sesleri yayılıyordu. Görkemli bir ayin için donatılmış bir kiliseyi andıran Kolombiya babanın meyhanesi önünde kuyruk olmuşlardı. Tüh Allah kahretsin, gerçekten dinsel bir ayin var gibiydi. Müşteriler içeride kilise şarkıcıları gibi yanaklarını şişirmişler, yuvarlak göbeklerini öne uzatmışlar, var güçleriyle şarkı söylüyorlardı. Öyle ya, o gün para almışlardı, onu kutluyorlardı. Karılarıyla gezmeye çıkmış, küçük imalat sahipleri başlarını sallayarak o gece Paris'te çok kişinin zil zurna sarhoş olacağını söylüyorlardı. Bu yaygara dolu içki aleminin tepesinde, zifiri karanlık, ölü ve donmuş gece, yalnızca gökyüzünün dört köşesinde, karanlığı yalnız caddelerdeki sıra sıra fenerler deliyordu. Gervais meyhanenin önüne dikilmiş düşünüyordu. Cebinde iki meteliği olsa, girip bir kadeh içki içecekti. Belki de o bir kadeh içki açlığını keserdi. Ne kadehler yuvarlamıştı ama gene de ona pek lezzetli görünüyordu. Bütün felaketin ondan kaynaklandığını sezinleyerek uzaktan o sarhoşluk makinesini seyrediyor ve parası olduğu gün sert bir içki içerek ölmek düşleri kuruyordu. Ne var ki birden saçlarının üzerinden bir ürperti geçti. gece karanlığının iyice basmış olduğunu gördü. Hadi bakalım, elverişli saat geliyordu. Herkes gülüp eğlenirken, genel neşe ortasında geberip gitmek istemiyorsa, yürekli olmanın, sevimli görünmenin zamanı gelip çatmıştı. Üstelik de başkalarının yiyip içerek tıkındıklarını görmek insanın karnını doyurmuyordu. Adımlarını daha da yavaşlattı. Çevresine bakındı. Ağaçların altında daha koyu bir karanlık vardı. Gelip geçen azdı. Bunlar da acelesi olan, hızlı hızlı bulvardan geçen kimselerdi. Ve yakınlardaki yollardan neşeli seslerin gelip söndüğü bu karanlık ve ıssız geniş kaldırımların üzerinde ayakta dikilen kadınlar bekleşmekteydiler. Bunlar cılız küçük çınar ağaçları gibi kas katı, kıpırtısız, sabırla uzun süre oldukları yerde duruyorlardı. Sonra kımıldıyorlar, donmuş toprağın üzerinde pabuçlarını sürüklüyorlar, 10 adım öteye gidip toprağa yapışmış gibi yeniden kalkıp duruyorlardı. Hele bir tanesi kocaman iri gövdeli, çırpık kollu ve bacaklıydı. Sırtında siyah ipekliden paçavralar, başında sarı bir atkı vardı. Bir başkası uzun boylu, kupkuru, başı açık hizmetçi önlüklüydü. Suratları allıklı yaşlı kadınlar, son derece pis gençler vardı. O kadar pis, o kadar içler acısı ve yoksul kılıklı şeylerdi ki çöpçüler bile yüzlerine bakmazdı bunların. Bu arada Gervais nasıl davranacağını bilmiyor, onlar gibi yaparak işi öğrenmeye çalışıyordu. Boğazı bir küçük kız heyecanıyla tıkanıyordu. Utanıp utanmadığını pek kavrayamıyordu. Kötü bir düş içinde hareket ediyordu. Bir çeyrek saat dimdik durdu. Erkekler başlarını bile çevirmeden geçip gidiyorlardı. O zaman o da kımıldadı, elleri cebinde ıslık çalan bir adama yanaşma yürekliliğini gösterdi ve boğulur gibi bir sesle "Beyim baksanıza" diye mırıldandı. Adam şöyle bir yan gözle baktı, daha kuvvetli ıslık çalarak uzaklaştı. Gervais'in yürekliliği artıyordu. Karnı boş, önü sıra koşarak, kaçan yemeğin ardından saldırarak bu kovalamacanın şiddetiyle kendinden geçti adeta. Saatten ve teptiği yoldan habersiz, uzun zaman gezindi durdu. Çevresinde suskun ve kapkara kadınlar, ağaçların altında gidip geliyorlar, kafese kapatılmış hayvanların düzenli gidip gelişleri gibi yürüyüşlerini hep aynı noktada tamamlıyorlardı. Karanlıklardan hayalet gibi çıkıyorlar, soluk yüzlerini açık seçik gösteren hava gazı fenerinin ışığı altından geçiyorlardı ve sonra gölgelere karışıp yeniden karanlığa gömülüyorlardı. Kimi zaman erkekler çağrılınca yanılıp duruyorlardı. Öylesine iki çift laf ediyorlar, ardından da çekilip gidiyorlardı. Daha başkaları, daha çekingenler, kadınların 10 adım uzağından geçiyorlardı. Mırıltılar, kısık sesli kavgalar, öfkeli pazarlıklar birdenbire sessizliklere gömülüyordu. Gervais nedenle uzaklara giderse gitsin, gecenin içinde bu kadınların düzenli aralıklarla nöbetçi gibi durduklarını görüyordu. Dış caddelerin bir ucundan öbür ucuna ağaçlar değil de kadınlar dikilmişti sanki. Bir kadının 20 adım ötesinde bir başka kadın vardı. Dizi göz alabildiğine uzanıyordu. Bütün Paris bunların koruması altındaydı. Kendisi beğenilmediği için öfkeleniyor, yer değiştiriyordu. Şimdi Clignancourt şosesinden La Chapelle caddesine gidiyordu. "Beyim biraz bakar mısınız?" Ama erkekler hep geçip gidiyorlardı. Gervais sıkıntıları pis kokan mezbahalara, kapatılmış eski Bonsur Oteli'ne bir göz atıyor. La Ribosière Hastanesi'nin önünden geçip can çekişenlerin başucundaki kandiller gibi ölgün ve dingin ışıklarla pırıldayan pencereleri ayırdığında olmadan sayıyordu. Gümbürdeyen ve düdüklerinin umutsuz çığlığıyla havayı yırtan trenlerin sarsıntısı içinde tren köprüsünden geçiyor. "Oo, gece bütün bu her şeyi ne kadar da üzünçlü hale getiriyor," diyordu. Sonra hemen geri dönüyor, gözlerin hep aynı evlerin, bu cadde parçasındaki hep birbirine benzeyen yapı dizisinin görünüşüyle dolduruyordu. 10 kez, 20 kez durmadan, bir sıraya oturup, bir dakika dinlenmeden hep gidip geliyordu. Hayır, onu hiç kimse istemiyordu. Bu küçümsenme, bu hor görülme, utancını artırıyormuş gibi geliyordu ona. Yeniden hastaneye doğru iniyor, gene mezbahalara doğru çıkıyordu.